Ayrım 37, Kör Duman, Kemal Tahir, sayfa 519. İçi öyle daralmıştı ki canı istemeye istemeye bir şarkı tutturdu. Sesi güzel değildi. Yüreğini gurbet acısı kabarttığından var gücüyle bağırıyordu. Biraz sonra böyle haykırmak canını daha çok sıktı. En doğrusu aklına sevdiği türküler gelmiyordu. Gurbet yerinde bağlama çalmasını artık öğreniriz dedi. Buraları bu akşam bırakıp gideceğini hatırladıkça boğazından karnına sıcak sıcak bir şeyler akıyordu. Gürültü etmeden avluya inmek için ayaklarının ucuna basarak sofaya çıktı. Babasıyla karşılaştı. Yakup Ağa'nın elindeki ibriği almaya davrandı. Namaz mı kılacaksın? Ver dökeyim.
İstemez, ben dökerim. Sen nereye?
Köyü özledim. Şuralarda dolaşacağım.
İyi.
Birkaç adım atmıştı ki Yakup Ağa dargın bir sesle çağırdı.
Mustafa, buraya bak.
Buyur.
Gel yanıma.
Oğlunun omzuna dayanarak kulağına eğildi.
Adam köyünü özler. Adam köyünü bir gün görmese duramaz.
Elbet duramaz. Allah Allah. Kunduralarının altlarını birbirine öfkeyle çarptı. Durabilir mi?
Duramaz. Sen gayri kendini kurtardın sayılır. Övüdüm olsun. Unutma. Yeri geldi mi vurmalı da hiç vurulmamalı. Serçe kuşu atik olduğundan yaşar.
İbriği tutan eli titriyor, döşemeye incecik bir su akıyordu. Mustafa bu sözlerle babasının kendisinden korkunç bir şey beklediğini anladı. Avluda tosunun kesildiği yerde toprak biraz daha koyu duruyordu. Yonduğu taş da yepyeni, parıl parıldı. Bizim gelin öküzün kafa kanını yıkamış, aferin. Fadi'yi görmek için yukarı mahalleye mi yoksa Ayşe'yi görmek için çeşmeye doğru mu gitmek istediğini kendisi de bilmiyordu. Esrar içmiş gibi alnını yağlı bir kayış vıcık vıcık sıkıyor, aklını toplayamıyor, bu avludan sanki çıkamıyordu. Korktuğunu fark eder etmez ağzının içi kuruyuverdi, tabancasını bıçağını yokladı. Bu sabah ilk defa köy yerinde düşman sahibi olmanın zorluğunu anlıyordu. Sağırdere'ye kadar yürüdüğü halde karşıya geçip hızarcıların yanına gidemedi. Keskin tahta sesini bir zaman aptal aptal dinledi. Hızarcıların gerisinde ahırın temel çukurunda Ayşe kürekle toprak atıyordu. Yamören gelinlerinin hepsi ak başörtüsü kullandıkları halde karıyı gene de başörtüsünden tanımıştı. Temel çukurunun şimdi başına dikilmeli. Adamın yüzüne nasıl bakar? Bu karının gözleri kara, kızdırılmış demir gibi. Derisini dağlar adamın. İçini çekti. Karının gözleri yiğit. Ama canı çekerek bakmalı. Tükürdü. Biri bir laf etse köyün ortasında bebeler gibi tepinerek ağlayacağından korktu. Fadi'ye gitmeye iyiden iyiye karar verdi. Sanki kız evinde kendisini bir başına bekliyormuş gibi büyük adımlarla yürüdü. Muhtar odasının önünde elini tüy diyerek dizine vurdu. Kız okuldadır. Başlarım okulundan. Ayaklarını sürüye sürüye oralarda bir zaman dolaştı. Hiç farkında olmadan muhtar odasıyla caminin arasında daha çok güven duyuyordu. Bu sabah Yemören'in adamı Mustafa'ya inat sanki söz birliği etmiş de saklanmıştı. Konuşacak kimse çıkmıyordu. Dut ağacının dibinde sıraya oturdu, bir cigara yaktı. Çevresine baktıkça köy gözünden düşüyor, Murat ağasına hak veriyordu.
Geçip gitmedi. Şu Yemören Ankara'dan iyi mi?
Cigarası bitti, bir tane daha yaktı. Kibrit çıkarırken elleri yaprak gibi titriyordu. Korktuğunu anladı. Neden korktuğunu kestiremiyordu ama korktuğu için de artık utanmıyordu. Sanki korkmak gerekti. Ankara'nın Kemal Paşa heykeli, inşaatın gürültüsü, Fadi'ye hediye verdiği gümüş yüzük, iç içe küçülüp büyüyerek gözünün önüne geliyordu, dalmıştı.
''Aa, hey Mustafa!''
''Ne var ulan?'' Mustafa sıçradı. ''Ne var?''
Gurbetçi Ömer'in oğlu Süleyman soluk soluğa yanına geldi.
''Aa, beni sana Ayşe ablam yolladı.''
''Ne istiyor?'' Kalkacak gibi yaptı. ''Bir şey mi?'' dedi.
''Remzi ağamla Vahit ağam seni dövmeye geliyorlarmış.''
''Yok canım, hani nerede?''
''Geliyorlar, nah.''
Vahit ile Remzi köşeyi döndüler. Mustafa bir an muhtar odasına girivermeyi düşündü. Sonra kendisini ayıpladı. Ama şu küçük oğlanla beraber dut ağacının dibinde beklemeyi de göze alamadı. Kalktı, ne yaptığını pek bilmeden gelenlerin üzerine yürüdü. Murat'a içinden küfrediyor, dün gelmemiş olsaydı bugün böyle korkmayacağına inanıyordu. Birbirlerine dört adım kala durdular. Mustafa boğazını sıkan şeyi zorla aralayarak, sakinliği kendisini bile şaşırtan bir sesle sordu.
''Hayrola ağalar, beni sormuşsunuz.''
Vahit'in alt dudağı titriyordu. Remzi ne olur ne olmaz diyerek biraz geriledi ama gene de o cevap verdi.
Sorduk.
Ne var?
Haber aldığımız doğruysa köyden savuşacakmışsın. Dükkancı kısmının hesabı karışıktır. Hele hesaplaşalım.
Hesaplaşalım. Remzi'nin çekingenliği Mustafa'yı yiğitlendirmişti. Yumruklarını kabadayı kabadayı beline dayadı.
Parası peşin mi veresiye mi? Lafı uzatma. Erkeksen hesabı tenhada görürüz.
Erkek olup olmadığımızı gelininize sormadınız mı?
Namusu karıştırma. Bir tosun Vahit'le Remzi'ye feda olsun demişsin. Biz onların kınalı keklik etini az yemedik demişsin.
Kime söylemişim?
Topal İsmail'e.
Doğrudur, öyle dedim. Yalan mı yahu?
Yalan değilse hadi lafı uzatma, tenhada konuşuruz.
Mustafa hızla düşündü. İyi, tenha yer iyidir. Baş üstüne buyurun. Koruda çobanlar olur. İyisi Kavaklı Göl'ün ora.
Peki, Kavaklı Göl dedin. Kavaklı Göl.
Köyden gideceğimizi kim söyledi?
Topal İsmail, analığın ağlıyormuş, bize sövüyormuş, beddua bırakmıyor ediyormuş. Allah Allah, senin Mustafa oğlun yüreksizse biz ne yapalım abla?
Mustafa dişlerini sıktı. Yüreksizlik iyidir, yüreksiz adam korkar da keklik avına gece çıkar.
Biz de öyle dedik, şunun dişlerini sökelim de gittiği yerde kınalı keklik etini yiyemesin dedik.
Yiyemezsem gevelerim, Şaziye cadısı gibi kart değil ya, körpe kuzu. Artık rahatlamıştı, Kavaklı Göl'e doğru gitmek işine geliyordu. Remzi eliyle yol gösterdi.
Lafı uzatma, hadi düş önümüze.
Mustafa'nın öne düşmek de işine gelmişti. Ses çıkarmadan önlerine düştü. Eve doğru gidiyor, yürüdükçe gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. Biraz sonra konuşurken yakasını bırakan korku tekrar boğazına sarıldı. Arkasına bakmamak için kendisini var gücüyle zorluyor, kaçtığının farkında olmadan hızlanıyordu. Mustafa'yı korkusunun acayipliği şaşırtmıştı. Yüreği korkmuyor, sanki sırtının derisi korkuyordu. Bu deri davul gibi gerilmiş, bıçakla değil parmak ucuyla dokunsalar güm diye patlayacak hale gelmişti. O kadar dikkat ettiği halde arkadan hiçbir ayak sesi işitemiyordu. Bir an bu sessizlikle cesaretini toplamış ama korkmazlığı ancak birkaç saniye sürmüştü. Kulakları telefon zili gibi vınlıyor, boğazı kuruyordu. Dayanamadı, omuzunun üzerinden baktı. Yumruklarını sıkmışlar, kasketlerini sağ kaşlarına eğmişlerdi. Düğüne gidiyor gibi hiç çekinmeden geliyorlardı. O kadar ki Vahit'in arkadaş diye bir şey söyleyerek şakalaşmasını bekledi. Gene korkusu dağılmıştı. Babasıyla konuştuklarını hatırladı. ''Yetişin Müslümanlar, can kurtaran yok mu?'' diye bağırarak dönüp ateş etmeyi düşündü. ''Hey ahmak, bırak geliyorlar, ayaklarıyla eve gelsinler.'' Çok hızlanmış olacak ki Remzi arkasından seslendi.
''Yavaş oğlum, savuşma.''
''Ferah ol, biz kaçmayız. Sen bak yanındaki kaçmasın.'' Vahit ilk defa konuştu.
''Beni merak etme kulaksızın oğlu, ben erkeğim, kaçmam.''
''Biz erkek değil miyiz? Allah Allah, 15 yıldır oğlan doğurtamayan Hakkı'ya oğul bağışladık.'' Vahit küfretti. Mustafa sağır dereye gelmelerinden yararlanarak iki sıçrayışla karşıya geçmişti. Yerden bir taş almayı tasarladı. Bıçağını unutmuş gitmişti. Hatırlayınca biraz daha sakinleşti. Evlerine 50-60 adım kalmıştı. Yan yan arkasına bakarak büyük adımlarla yürüyordu. Vahit bu gidişten hilelenip bağırdı.
''Yetiş Remzi, eve girecek.''
Mustafa ceketinin önünü toplayarak koşmaya hazırlandı.
''Neye kızıyorsunuz? Elbet siz de evlenirsiniz. Sizin karıları da adama alıştırırız.''
Fırladı. Avlu kapısına 10 adım kala Remzi yetişip sırtına bir yumruk indirdi. Mustafa ağzına tükürük dolarak öne doğru sendeledi. Kendisini toplar toplamaz bir eli koltuğunun altında döndü.
''Yanaşma Remzi, vururum.''
Remzi aldırmadı. Boyu Mustafa'dan çok uzundu. Sol eliyle ceketinin yakasını tutarak yüzüne bir tokat indirdi. Mustafa bıçağını kınından 4 parmak kadar çıkarmıştı ki Remzi'yi vurursa yok yere hapse gireceğini, Ayşe'nin de Vahit'e kalacağını hesapladı. Bıçağı yerine koydu. Kurtulmak için çırpınmaya başladığı sırada kalın bir değnek vınlayarak Remzi'nin omuzuna indi. Korucu Ali dayı Hızır peygamber gibi neredense yetişmişti. Remzi olduğu yerde 2 büklüm döneledi. ''Vay anam!'' Ali dayı ile kucaklaştılar. Mustafa kurtulunca şaşkın şaşkın bakan Vahit'i çağırdı.
''Gelsene ulan namussuz, gelsene Hakkı'nın yanaşması.''
Vahit güreşteymiş gibi biraz eğilerek bir eli önünde saldırdı. Mustafa eve doğru kaçtı. Avlu kapısına yetişince babasıyla kurduğu planı unuttuğundan Pelvan'ın avluya girmesini bekleyemedi. Tabancasını çekti, bir kurşun sıktı. Silah sesi sanki başının içinde ötmüştü. Kendisine ateş edilmiş gibi iki sıçrayışla avluya girdi. Tabancasını kapıya doğru uzatarak iki büklüm bekledi. Vahit alçak avlu duvarının arkasına ya düşmüş yahut da saklanmıştı. Barut kokusunu keyifle koklayarak hiç korkmadan dışarıya çıktı. Korucu Ali dayı ile hocaların Remzi yere düşmüşler, alt alta üst üste yuvarlanıyorlardı. Vahit şaşırmış olacak ki duvarın dibindeki kocaman taşlardan birisini topraktan koparmaya çalışıyordu. Mustafa sakin bir sesle kumanda verdi. ''Bırak ulan taşı!'' Vahit taşı bıraktı. ''Kalk ayağı rezil!'' Vahit gözleri tabancanın namlusunda, ellerini uslu uslu kuşağına kavuşturup ayağa kalktı. ''Ha şöyle!'' Mustafa silah tutan yumruğunu Ankara sinemasında gördüğü gibi karnının sağ tarafına kuvvetle bastırarak ateş etti. Vahit'in yüzü gerildi, ağzıyla gerdanı titredi. Belinden aşağısı hiç kımıldamadığı halde kuşağının üzerinde duran elleri birdenbire yana düştüklerinden gövdesi havaya sıçramış gibi oldu. Yumduğu gözlerini açarak, ama sanki gözleri açık uyuyordu, Mustafa'ya bir an baktı. Midesi bulanmış gibi dişlerini sıkıp avurtlarını sivriltti. Arkasını döndü, ağır ağır birkaç adım attı. Ayakları yerde süründüğü halde ateşten kaçtığını Mustafa anlamıştı. Buna o kadar şaştı ki pek canı çektiği halde bir kurşun daha sıkamadı. Bu sırada Vahit'in evli olan bacısı koşarak gelip karşısına çıkmıştı. ''Sen ellerin kavgasına karışma, Hakkı kendi karısını korusun. Gel, enişten istedi.'' Vurulduğunu anlamamıştı Vahit. Ağır eliyle karının omzuna tutunmak istedi. Parmakları kaydı, bacakları yavaş yavaş büküldü. Önce diz çöktü, sonra yüzü üstüne düştü. Mustafa bir zaman hiçbir şey işitmedi, rüzgar soğuktu. Dünya barut kokuyor olup bitenleri kirli bir camın arkasında durmadan sallanan, bulanık bir resim gibi içi sıkılarak seyrediyordu. Birden Vahit'in bu yaradan kurtulamayacağına kesinlikle inanıp rahatlamıştı ki, ta uzaklardan işittiği bir bağırtı dura yuvarlana yaklaştı. Başına çarptı, şakaklarında vurmaya başladı. Vahit'in bacısı göğsünü paralayarak çırpınıyordu. Arkasında gelinleri Feride ile analığı Binnaz da bir ağızdan anlaşılmaz şeyler bağırmaya başlamışlardı. Mustafa hemen öfkelendi. Tabancasını kaldırıp koştu. Karının beline bir tekme indirdi. ''Sus ulan, şart olsun seni de öldürürüm.'' Vahit'in kız kardeşi ölünün üzerine kapanıverdi. Mustafa şuna da bir kurşun sıksam diye düşündü. Bereket versin karı ağlamayı kesmişti. Korucu Ali dayı ile hocaların Remzi birbirlerini bırakmışlar, oturdukları yerde şaşırıp kalmışlardı. Mustafa Ali dayısının eliyle anlaşılmaz bir işaret yaptığını fark etti. Sağ baldırında bir damar derisini acıtacak kadar atıyordu. Ayağının dibinde yatan Vahit'e şaşkın şaşkın baktı. Gırtlağı kemiğe kadar kesilmiş gibi başı ters çevrilmiş, sol yanağı toprağa iyice yapışmıştı. Elleri karnının altındaydı. Ağzından pembe bir salya akıyordu, içi bulanarak tükürdü. Silah seslerini işitip koşanları görünce bütün yamören üstüne geliyor sandı. Dilini ağzında yuvarlayarak tükürük biriktirdi. Ama tükürecek olsa dizleri kesilecek, artık kaçıp kurtulamayacaktı sanki. Aklına o sırada müthiş bir şey gelerek hıh diye sarsıldı. Sanki bir şey hatırlamamıştı da kafasına yeni bilenmiş bir balta ile arkadan vurulmuştu. Öne doğru zorladı. ''Hey Allah, hey Allah, bizi kan tutmasın!'' diye var gücüyle davrandı. Anası Binnaz arkasından itmeseydi bir adım bile atamayacaktı. Ayakları yere değmiyor gibi eve kaçtı. Meseleyi sofanın penceresinden seyreden Yakup Ağa merdiven kapısına inmişti. Mustafa sanki bir yere düşüyormuş da tutunmak istemiş gibi ona doğru atıldı. Belki kucaklayacak, belki arkasına saklanacaktı. Yakup Ağa elinin tersiyle oğlunu göğsünden iterek bir şeyler söyledi. Mustafa ahıra gir dediğini neden sonra anlayabildi. Ahırın karanlığı dere suyu gibi serindi. Mustafa sırtını duvara dayayıp derin derin soludu. Sonra sürünerek yere çöktü. Tabanca bir şeye çarpıp ses verince korkuyla gözlerini açtı. ''Tüh, koydum!'' diyerek silahını bıraktı. Bir ay önceki Direz'in kazasını incelemek için Sımıcağa giden savcı ile hükümet doktoru olayı duyunca Yemören'e çıkmışlar. İlk iş olarak Mustafa'yı muhtar odasına kapatmışlardı. Mustafa kırmızı yanaklı savcının sorularına korucu Ali dayının öğrettiği gibi karşılık verdi. Vahit bıçağını çektiğinden iki kişi olup kaçıp kurtulamayacağımı anlayınca canımı kurtarmak için bir tek kurşun attık efendim. Mustafa bunlardan başka neler söylediğini pek hatırlayamıyordu. Aklından hiç çıkmayan şey Vahit'in anasıydı. Muhtarla korucu Ali dayının arasında odaya gelirken önüne gerilip göğsünü açmış. ''Beni de öldür, yavrumu yedin, hay Mustafa beni de öldür.'' diye yalvarmıştı. Örme para keseleri gibi sallanan memeleri gözünün önünden hiç gitmiyordu. Yakup Ağa kocaman bir bakraçla ayran göndermiş, getirene belki korkmuştur, aman şunu diki diki versin diye tembihlemişti. Mustafa kapı dibinde duran bakraca isteksiz isteksiz baktı. Ulumaya benzeyen karı bağırtılarını dinledi. 50 yıldan beri öldürme görmemiş köy, 3 mahallesinin bütün karılarıyla çırpınıp ağlıyordu. Kim bilir kaçıncı defa duvardaki resimlerin önünde durdu. Kurşunlu'ya telefon etmek için kaç kere dolabın kapısını açıp örttü. En çok dışarıya bakmak istediği halde bunu bir türlü göze alamıyordu. Duvara sürünerek ayaklarının ucuna basa basa pencereden birine yaklaştı. İlk bakışta gördüğünden bir şey anlamayarak gözlerini kıstı. Vahit'i karşıdaki dut ağacının altına, camiden getirdikleri teneşirin üzerine arka üstü yatırmışlardı. Belinden yukarısı çıplaktı. Güneşin ışığıyla daha sarı görünen gövdesinin sol böğründe el kadar donmuş kan kurşunun girdiği yeri gösteriyordu. Gözlüklü efendi kollarını sıvamıştı. ''Herif doktor, ölü kısmına doktorun ne faydası olur yahu?'' Jandarma onbaşısının uzattığı marangoz testeresini doktor eline aldı. Mustafa her şeyi unutarak merakla seyretmeye hazırlanırken birdenbire işi anladı. ''Tüy, kurşun sökmemiş, herif çıkaracak.'' Doktor gözlüklerini düzelttikten sonra testereyle Vahit'in göğsünü kesmeye başladı. Mustafa testereyi kendi göğsünde işletiyorlarmış gibi gözlerini kırpıştırdı. Vahit'in yüzü sanki deminden beri bu yandaydı da şimdi duyduğu acıyla öte yana çevrilmişti. Doktorun gidip gelen koluna bakarken cama teneke sürülüyormuş gibi dayanılmaz pis bir şeyler duyarak içi ezildi. Bu sırada bir keçi meremişti. Mustafa kulak kabartarak doğruldu. ''Ulan baba, ulan kulaksızın Yakup, hay Allah!'' Jandarma onbaşısı palaskasını savurarak yaklaşan çocukları dağıttı. Marangoz testeresi Vahit'in göğsünde gidip geliyordu. Neredeyse demiri içeri gömülecek, artık görünmez olacaktı. Mustafa ''Bu doktor bir doktor değil, hızarcıymış.'' diye güldü. ''Topal İsmail doktorları sever. Bu doktor Çankırı'nın hastane doktoru mu?'' Çankırı deyince Çankırı'nın mahpus namı aklına geldi. Topal İsmail kaç kere anlatmıştı. Pencerelerinde paslı saç mıhlı bir koca yapı. Kapısı cami kapısı kadar büyük. Mahpuslar kırıp kaçmasın diye üstünü demirle kaplamışlar. Gözlerini yumdu. Hiç görmediği Çankırı mahpusu 100 manda koşulmuş gibi kanı iniltileriyle yavaş yavaş yaklaşıyor, üstüne devrilecek gibi irileşiyordu. Kapısı kuyu gibiymiştir. Gavur papazlarının eskiden ölü sakladıkları mağara. Git git bitmez. Işık yok. Hele domuz topal. Buraya bir giren bir daha yeryüzüne çıkabilir mi? Yokuş aşağı kayar gidersin karanlıkta. Eşhedü en la ilahe illallah. Tövbe tövbe. Ulan rezil topal. Ulan rezil. Elini yüzüne götürdü. Gözlerinden yaş aktığını anlayınca sırtındaki derileri titreten bir dehşete kapıldı. Karı ulumalarından saklanmak için yere çöküp kafasını kıstı. Titreyen elleri fıldır fıldır dönen küçük kara gözleriyle kıstırılmış bir hayvana benziyordu. Kitabın sonu. 22 Aralık 2019. Sayfa 531.